satır arası.
Merhaba sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programıyla karşınızdayız. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Programımıza ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı hatırlatmak istiyorum. +90 312 463 34 19 ve +90 312 463 34 21. Sevgili dinleyiciler, 24 Haziran seçimleri öncesinde siyasi partiler milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na verdiler. Milletvekili aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na verilmesiyle birlikte siyasi partilerde liste tartışmaları da başladı. Tabii özellikle en çok merak edilen konu AK Parti'de milletvekili listelerinin nasıl dizayn edileceği konusuydu. AK Parti'de milletvekili listeleri ortaya çıkınca büyük bir sürpriz yaşandı diyebiliriz. Değerli gazeteci arkadaşım Fatih Atik tabii AK Parti kulislerini çok yakından takip eden bir isim. Fatih Atik tabii en büyük sürpriz bütün bakanların listede yer alması oldu. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor?
Şimdi tabii Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiyoruz ve kabinede 26 bakan var, başbakan dahil. Bunların neredeyse tamamı 21 tanesi listede yer buldu kendisine. 5 tane bakan var. 5 bakan listede değil. Onlar da Mehmet Şimşek, Ömer Çelik,
Naci Ağbal,
Zeybekçi ve Faruk Özlü. Daha çok ekonomi ekibi. Dolayısıyla bunlardan bazılarının ben göreve devam edeceğini düşünüyorum. Mesela Mehmet Şimşek, Naci Ağbal. Onlar kesin gözüyle bakılabilir. Ama diğer bakanların kendilerinin istemediklerini öğrenmiştim. Listede yer almayan 5 bakandan diğerleri görevi kabul etmemişler diye biliyorum. Tabii diğer bakanların tamamının neredeyse liste başı yapılması enteresan bir gelişme olarak karşımıza çıktı. Bugün Enerji Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın bir toplantısı vardı gazete temsilcileriyle. Bu konulara değindik orada, değinildi. Kendisinin söylediği şey şu: güçlü meclis yapılanması için siyaseti bilen, siyasette deneyim kazanmış isimlerin kabinede değil de mecliste görülmesi, mecliste görev almasının daha önemli olduğu düşüncesine vardıklarını söyledi. Bakanların da belki bunlardan bir iki tanesi istifa edip bakan olarak görev yapabilir. Ama ben dışarıdan atanacağı için bakanların büyük çoğunluğunun bu isimlerden oluşmayacağını düşünüyorum. Dışarıdan belki şu da olabilir: güçlü genel müdürler, güçlü müsteşarlar şeklinde bir yapılanma da olabilir. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi siyasetin de devlet yapılanmasının da genetiğini yeniden kurguluyor. Evet. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan seçimi kazanırsa 24 Haziran'da ilk turda, ki öyle görünüyor, ilk turda seçilmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yani ondan sonra çalışacağı isimleri seçecek. Meclis çoğunluğuna göre sevgili Bilal Çetin, AK Parti'nin mecliste bulaştığı çoğunluğa göre, yani 350'nin veya 330'un üzerinde bir çoğunluğa ulaşırsa AK Parti, bu bakanlardan bazılarının, sayıca daha fazlasının istifa edebilip yeniden kabineye girme imkanı olabilir. Ama AK Parti'nin sayısı 330 ve altında kalırsa tek başına, yani ben istifa olacağını tahmin etmiyorum. Dışarıdan farklı isimlerle Cumhurbaşkanı çalışacaktır diye düşünüyorum.
Tabii şimdi beklenti şu yöndeydi. AK Parti listelerinde bakanların neredeyse yarıya yakının olmaması bekleniyordu.
Evet.
Çünkü yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra 24 Haziran'dan sonra mevcut bakanlardan pek çok ismin yeni kabinede de bakan olarak devam etmesi beklentisi vardı. Ancak sen de biraz önce anlattın, 21 tane bakan tekrar listede yer aldı. 21 tane bakanın tekrar listede yer alması şu anlama geliyor. Dinleyicilerimiz de iyi biliyorlar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlar meclis içinden olmayacak.
Evet.
Yani milletvekili olan kişi aynı zamanda bakan olamayacak. Ya milletvekilini tercih etmek zorunda kalacak ya bakanlık koltuğunu tercih etmek zorunda kalacak. Bu nedenle 21 tane bakanın milletvekili listelerinde yer alması sanki bu isimler yeni dönemde bakan olmayacak gibi bir algının oluşmasına neden oldu. Ama şöyle bir imkan da var. Yani milletvekili seçilen isimler de milletvekilinden istifa ederek bakan olarak değerlendirilebilir. Ben öyle tahmin ediyorum ki 24 Haziran seçimlerinden sonra AK Parti listelerinden seçilen bazı isimler milletvekilinden istifa ettirilecek ve bakan olarak değerlendirilecek yeni kabinede.
İşte tabii, bu sayısal çoğunluğa bağlı.
Evet, o tabii sayısal çoğunluk, sen de işaret ettin, orada çok önemli. Eğer AK Parti parlamentoda 300 sandalyenin üzerinde bir rakama ulaşırsa, örneğin 310-315 gibi bir rakama ulaşırsa, o zaman 301 rakamı yeterli oluyor çünkü parlamentodaki çoğunluk için. Bazı bakanlar istifa ettirilip, bazı milletvekilleri istifa ettirilip bakan yapılabilir. Ama tabii 301, 302, 303 gibi böyle kritik sayılarla parlamentoda temsil edilirse AK Parti, o zaman hiçbir milletvekili istifa ettirilmez ve bakan olarak değerlendirilmez diye düşünüyorum. Tabii bakanların sahaya sürülmesinin şöyle bir gerekçesi de var. AK Parti güçlü bir parlamento istiyor. Güçlü bir parlamento olabilmesi için de parlamentoda güçlü isimlerin olması gerekiyor. Ve milletvekili listelerinde güçlü isimlerden oluşması gerekiyor. O nedenle AK Parti'nin ağır topları olarak nitelendirebileceğimiz isimler bakan şu anda. Bakan kadro koltuklarında oturuyorlar. O isimler de 24 Haziran seçimlerinde sahaya sürülerek hem AK Parti seçimleri kazanma yönündeki iradesini ortaya koymuş oldu. Ve seçimlere ne kadar önem verdiğini ortaya koymuş oldu. Özellikle milletvekili seçimlerine. Hani kamuoyunda yayılan bir görüş vardı. Alttan alta bir fitne vardı. İşte Cumhurbaşkanı seçiminde tamam Recep Tayyip Erdoğan kazanıyor ama milletvekili seçiminde AK Parti kazanamıyor. AK Parti'ye oy vermeyeceğiz söylentileri yayılıyordu. Recep Tayyip Erdoğan ne kadar güçlü bir parlamento istediğinde milletvekili listelerine koyduğu isimlerle ortaya koymuş oldu.
Tabii bir de şuna bakıyorum ben. Yani böyle şayialar, fitneler senin söylediğin gibi çıkarılmış olsa da Sayın Cumhurbaşkanı'nın duruşuna bakıyorum. Yani bundan önceki seçimlerde mesela çok daha erken günlerde kampanya başlamıştı. Hı hı. Ramazan ayı olmasına rağmen ufak ufak böyle illerden başlar diye düşünmemize rağmen hiç öyle bir şey yok. Cumhurbaşkanı oldukça sakin. Hem milletvekili aday listelerine çalışıyor, hem parti seçim beyannamesine çalışıyor. Diğer partiler sahaya çıktılar. Yani İYİ Partisi'nden CHP'sine, Saadet'ine kadar herkes sahada çalışıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı adayları. Ama AK Parti'de herhangi bir hareket yok. Bunu şuna bağlayabiliriz. Zaten Cumhurbaşkanı kongreler nedeniyle pek çok ili dolaştı. Evet. Ama kongre başka. Milletvekili seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçimi başka bir iş. Yani ben AK Parti'deki son anketlere göre, yani şu anda Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turda tamamlanmaması için bir etken görmüyorum. %50'nin çok çok üzerinde bir oy oranına sahip şu anda Cumhur İttifakı'nın adayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan. AK Parti'nin de tek başına sağlamış olduğu oran %45'in 46'nın üzerinde iniyor çıkıyor. Buradan bakıldığında yani bu %45'lik 46'lık yapıyı MHP'siz bu rakamlara ulaşan AK Parti'yi bir kenara koyarak siyaset üretilebilmesi çok kolay değil. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte AK Parti'nin hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de oluşturduğu bu milletvekili listeleriyle ben iyi bir liste yapıldığını düşünüyorum. Seçimde rakibinin olduğunu sanmıyorum. Yani AK Parti ve özellikle Cumhur İttifakı hem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hem de milletvekili genel seçimlerinde birinci turda işi bitirecek. Zaten milletvekili seçimleri tek tur.
Şimdi tabii AK Parti listelerine baktığımız zaman büyük bir değişim yaşandığını da görüyoruz listelerde.
%50.
%50'ye yakın bir değişim var. 167 milletvekili yanlış hatırlamıyorsam.
Yeniden girdi.
Yeniden aday gösterildi. Geriye kalan kaç?
149.
149 milletvekili aday gösterilmedi. Yani bu da yarı yarıya milletvekili listelerinde bir değişim yapıldığını ortaya koyuyor. Zaten AK Parti her seçimde listelerinde %50, %60 civarında bir değişim yapıyor. Bu değişim 24 Haziran seçimlerinde de listelere yansıdı. Tabii AK Parti listelerinde bakıldığı zaman gençlere yer verildiği görülüyor. Kamuoyunda tanınan bazı sporcu isimler, İzmir'de eski milli futbolcu Alpay Özalan, Sakarya'da milli motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu aday gösterildi. Tabii bu isimlerin de listeye girmesi listelere biraz renk kattı. AK Parti listelerine baktığımız zaman özellikle Doğu ve Güneydoğu'daki listelerde de büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Tabii AK Parti'de Güneydoğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki seçimler büyük önem taşıyor. Orada HDP'nin alacağı oylar seçimin kaderini etkileyecek. Eğer HDP barajı aşamazsa Güneydoğu'daki oyların milletvekilliklerinin büyük çoğunluğunu AK Parti kazanmış olacak. Ama HDP barajı aşarsa HDP milletvekili çıkartmış olacak. AK Parti listelerinin genel olarak teşkilatlarda ve parti tabanında ve kamuoyunda beğenildiğini ifade edebiliriz. Tabi bu arada Cumhuriyet Halk Partisi listelerine de bakmak gerekiyor. CHP listelerinde de büyük bir değişim yaşandığını görüyoruz. Pek çok milletvekili aday gösterilmedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yeni isimler, yeni yüzler sahaya sürdü. Bazı illerde bütün milletvekillerini değiştirdi. Bu değişimi nasıl yorumlamak gerekiyor CHP'deki?
Şimdi AK Parti'de de var. Mesela birçok ilde bütün vekiller değişmiş. AK Parti'de de var öyle.
Senin memleketin
Balıkesir. Bizim Balıkesir mesela. Başka yerlerde de var. Eski vekiller komple silindi. Yenileri yazıldı. Şeyde de öyle. CHP'de de benzeri var. HDP'de de. Bilal, ben bunu sistemin doğal yapısı olarak görüyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle bir sistem ki iktidara sahip olabilmek için, iktidar olma iddianız varsa %50+1 almanız gerekiyor. Şimdi ne AK Parti'nin ne CHP, AK Parti bu barajı aşan partilerden tek bir parti. Yani AK Parti %50 barajını aşan bir parti. Ama onun dışında CHP'nin de, diğer partilerin de, İYİ Parti'nin de, Saadet'in de yani iktidara gelebilmek için %50+1'i almaları gerekiyor. Peki kemikleşmiş oyları ne kadar? CHP'de sol oyun %30 olduğunu düşünürsek, hadi varsayalım 35 olduğunu düşünelim. CHP'nin tavan oyunun. Baktığınız zaman bu oya ulaşmasını sağlamış olsa bile, %35 alsa bile CHP kendi başına iktidara gelme imkanı yok.
Evet.
Dolayısıyla buradan gördüğümüz şey şu. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi partileri de değiştiriyor. Sadece partileri değil, partilerin ideolojilerini de değiştiriyor. Ve önümüzdeki süreçte birkaç seçim geçtikten sonra ben artık partilerde bir farklı ideoloji olacağını düşünmüyorum. Yani bir takım böyle renkli ideoloji partileri olacaktır gene, evet. Ama halkın tamamını kucaklayan partiler olacak. Bu yüzden de senin sorunu CHP ile böyle birleştirmek isterim. En radikal değişimi de CHP'de görüyoruz. CHP'nin listelerine bakıldığı zaman geçen dönem çokça dillendirilen Alevi adaylarla ilgili büyük bir tırpanlama olduğunu görüyoruz. En azından şimdilik yani. Daha detayına bakmadık listelerin ama şöyle kabaca bir incelediğinizde Alevi isimler oldukça azaltılmış. Onun dışında merkez sağdan isimler var. Herkesle kucaklaşabilecek isimlerin listelere konulduğunu görüyoruz. Dolayısıyla CHP kendi siyasetini, kendi düşüncesini iktidara taşıyabilmek için öncelikle listelerinde değişiklik yaptı. Arkasından ne yaptı? İttifak yaptı ve baraj imkanını, baraj sorununu ortadan kaldırdı. Yani ben şunu düşünüyorum, aynı ittifak AK Parti de yaptı. Önümüzdeki süreçte ittifak yapan partiler bence birleşecekler. Ve Türkiye birkaç seçim sonra iki partili, hatta iki, iki buçuk, üç partili bir yapıya dönüşecek. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi sayesinde. İnsanlar da yani hem neler istedikleri belli. Dediğim gibi insanlar Türkiye'de de dünyada da daha iyi bir yaşam kalitesi, işsizliğin azaltılması, iyi eğitim, iyi sağlık hizmetleri istiyor. Bunların hiçbirisinde ideoloji yok. Dolayısıyla iktidara gelmek isteyenler de bunları sunmak için bir takım vaatlerde bulunacaklar. Yani Atatürkçülük tabii ki herkesin değişmez temel kurallarından bir tanesi. AK Parti için de aynı şey geçerli, MHP, CHP için de. Ama insanlar daha iyi hizmet kalitesine erişmek için başka vaatler bekliyorlar. Sadece Atatürkçülük ya da sadece laiklik, sadece işte ne bileyim ben hızlı tren hizmetlerinin iyi olması yeterli değil. Pek çok alanda iş, aş, eğitim ve sağlık ve güvenlik üretmeniz gerekiyor. Dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi öyle bir şey ki birkaç yıl sonra, birkaç seçim dönemi sonra Türkiye'de hem siyasi hayatın hem de partilerin ben tümüyle bütünüyle değişeceğini düşünüyorum ve insanların mecbur kalacaklar. Türkiye Cumhuriyeti'nde bu ayrışmalar, bu kırılmalar, kırılma noktalarının ortadan kaldırılmasına vesile olacak bence. Çünkü partiler iktidara gelebilmek için toplumun tüm kesimlerini kucaklayıcı politikalar üretecekler. Bunun örneklerini de bu seçimde, 24 Haziran seçimlerinde partilerin listelerinde görmek mümkün.
Tabii şimdi CHP listelerindeki değişime baktığımız zaman kamuoyu tarafından tanınan bazı isimlerin listelerde yer almaması dikkat çekiyor. Örneğin Eren Erdem, örneğin Barış Arkadaş gibi isimlerin listelerde yer almadığı görülüyor. Ben bu isimlerin, Mustafa Balbay mesela, o da yok.
Haluk Pekşen yok.
Ali Şeker çıktı, tekrar girdi. Ben şuna
problemli isimler yok. He? Çıkmış hep. Hep bir şekilde problem olan isimler.
Evet, yani problem olan isimler çıkmış. Bir de böyle rigid isimler kamuoyunda böyle tepki çeken.
Mesela Elif Doğan Türkmen yok. Yani.
Marjinal söylemler geliştiren milletvekillerinin CHP listelerinde yer almadığını görüyoruz. Bu da senin tezini doğrulayan bir tez. Yani Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi partileri biraz daha böyle marjinallikten kurtarıp merkeze yönelten, partileri biraz daha söylemlerini değiştirmeye, bütün toplumu kucaklayan söylemler geliştirmeye iten bir hale getiriyor. Listeye konulmayan Eren Erdem'i kamuoyu çok yakından tanıyor biliyorsun.
Tabii.
Adam İran'la savaş çıksa İran'ın tarafını tutarım diyen bir milletvekiliydi. Parlamentoya da yakışmayan bir isimdi bence.
Tabii şimdi orada CHP'de sorumlu davranmış diyebiliriz. Neden? Evet. Çünkü bu adamları... Bu isimler herkesin tepkisini çekiyor. CHP'lilerin evet. tepkisini de çekiyor. Hı hı. Dolayısıyla bunları partiden dışlayarak, yani milletvekilliği basit bir iş değil. Tabii. Her ağzına geleni söyleyebileceğin bir yapı değil. Hı hı. Yani mecliste kürsü dokunulmazlığı var belki ama yani orada sen ben İran'ı tutarım, savaş çıksa evet. Ermenistan'ı tutarım diyemezsin yani. Tabii. Sorumlu davranman gerekiyor. Dolayısıyla şimdi ağır cezada davaları var. Hı hı. Dün hatta yurt dışına çıkma girişimi oldu Eren Erdem'in.
Evet.
Bundan sonra biraz zor çıkar. Hı hı. Yani milletvekili de olsanız ağzınızdan çıkanın kulağınızın duyması gerekiyor.
Yani bu nedenle işte Kılıçdaroğlu bu tür marjinal isimleri listelerden çıkartarak biraz daha Cumhuriyet Halk Partisi'ni merkeze yaklaştıran bir aday listesi oluşturduğunu görüyoruz. Tabii CHP listelerinde bazı yerlerde Saadet Partili isimler de var. Bazı illerde seçilebilecek noktalara da konulduğunu görüyoruz. Bu da Cumhuriyet Halk Partisi ile Saadet Partisi ve İyi Parti arasındaki ittifakın bir yansıması olarak duruyor. Tabii bunun seçimlerde nasıl yansımaları olacak onu hep birlikte göreceğiz. Örneğin CHP Konya birinci sırada Abdülhatif Şener'i gösterdi. Abdülhatif Şener bildiğimiz kadar Sivaslı. Yıllarca Sivas'tan milletvekilliği yaptı. Ama Konya'dan aday gösterilmesine en çok da CHP'nin Konya teşkilatları tepki gösterdi. Bu da enteresan bir nokta.
Enteresan tabii. Yani bir taraftan o bizim analizimizi ya da bizim tezimizi doğrular bir şey. Abdülhatif Şener'in aday gösterilmesi. Çünkü toplumun her kesimine evet. hitap eden isimleri listelerinde gördük dedik. Ama CHP'nin kendi genetiğine ters bunlarda. Yani şimdi Abdülhatif Şener baktığın zaman AK Parti'den ayrılmış. AK Parti'ye muhalefet etmiş. Kendi adına siyasi parti kurmuş ve seçimlere katılmış bir isim. Hı-hı. Ama ondan sonra aldığı oya bakıyorsun. Sivas'ta 17 bin oy aldı. Sivaslı. Abdülhatif Şener. Alabildiği oy miktarı kendi hemşerilerinden 17 bin. AK Parti orada kurduğu Aydınlık Türkiye Partisi miydi?
Evet, evet.
Tam hatırlamıyorum. Yani %1'e bile ulaşamadı parti. Dolayısıyla böyle başarısız bir ismin CHP'den aday gösterilmesi enteresan. Bir de şu var. Cumhuriyet Halk Partisi zaten Konya'da bir tane milletvekili çıkarıyordu. Onu da kırsal bölgeden, biraz da Kürt nüfusun olduğu bölgeden çıkartıyordu. Şimdi Abdülhatif Şener'in buraya gelmesiyle ikinci sıraya da Saadet Partisi'nden bir ismi koydular.
Evet.
Yani CHP orada harakiri yaptı bence.
Hı hı.
Yani CHP bir tane milletvekili çıkarıyordu. Onu da çıkaramayabilir. MHP'ye kayabilirler. İyi Parti'ye kayabilir seçmen. Ama CHP şöyle bir eleştiri yapabiliriz CHP'ye. Listelerine bakıldığı zaman Alevi kimliklilerin azaldığını görüyoruz. Kürt köken yani radikal Kürtçü söylemi benimsemiş ya da işte Kürt halkı arasında Kürt hı hı. vatandaşlarımızın arasında farklı böyle öne çıkan isimlerin azaldığını görüyoruz. Dolayısıyla CHP hem soldan uzaklaşıyor hem doğal seçmeni Alevilerden uzaklaşıyor hem Kürt seçmenden uzaklaşıyor. Bakıldığında bu tercihler her ne kadar işte merkeze gelmesi lazım partilerin diye biz yorumlasak da aslında CHP'nin kendi olağan tabanından uzaklaştığını görüyoruz. Peki Türk solu CHP içindeki sosyal demokrat kanat ya da solcu kanat %5-6'lık kesim yapar bu. Neye oy verecek? Kime oy verecek böyle bir durumda? Kürtler ya da işte CHP'ye oy veren Kürtler kime oy verecek? Alevi vatandaşlarımız kime oy verecek diye düşünürünce insanın aklına şu geliyor. Sanki CHP bu listeyi HDP biraz daha kazansın, HDP öne geçsin. Değişik yerlerde HDP CHP'den daha fazla oy alsın gibi özellikle kurgulamışlar gibi yani bir anlam çıkıyor.
HDP'nin barajı aşmasına CHP desteği anlamına mı geliyor diyorsun?
Ben öyle yorumluyorum şahsen. Hı. Yani şimdi Tuncay Özkan'ı 3. bölgeye koydular galiba İstanbul'da yanlış evet. hatırlamıyorsam. O bölge ağırlıklı olarak Kürt kökenli vatandaşlarımızın yaşadığı bir bölge.
Hı hı.
Tuncay Özkan eşittir Cumhuriyet mitingleri, ulusalcı bir damar. Hı hı. Dolayısıyla oralarda bunların etkisini göstereceğini ben tahmin ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkeze gelirken bir taraftan da HDP'ye göz kırptığını düşünüyorum. Evet. Batı illerinde de tersi oldu. Batı illerinde de mesela enteresan bir şey oldu. AK Parti'den bir hamle geldi mesela İzmir'de. Hı hı. Mardinli söylemez. Ne söylemezdi?
Ceyda söylemez.
Ceyda söylemez. Mardin'den milletvekiliydi, daha önce adaydı. Şimdi İzmir'de müthiş bir Mardinli yoğunluğu var.
Mardin'de.
İzmir'e kaydırdı AK Parti onu. Yani böyle karşılıklı hamleler de görüyoruz ama ben CHP'nin yine de Muharrem İnce'ye değil de sanki biraz HDP'ye çalıştığını düşünüyorum.
Tabii CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce de 24 Haziran seçimlerine yönelik mitinglerini son hızla sürdürüyor. Dün Bartın ve Zonguldak'taydı. CHP'de listeler açıklanınca sesim kısıldı, Bartın Zonguldak'a gidemeyeceğim diye bir tweet attı ama bu liste krizinin bir yansıması olarak nitelendirilmişti. Önce Bartın Zonguldak mitinglerini iptal etti. Daha sonra o mitingleri tekrar yapmaya karar verdi. CHP'de Muharrem İnce'ye yakın isimlerin de liste dışında kaldığını görüyoruz. Sadece Bilecik ve Bolu milletvekili Tanju Özcan'la meclis başkan vekili Yaşar Tüzün listelerde yer bulabildi. Ama tabii Muharrem İnce dünkü mitingde de dedi ki milletvekili aday listeleriyle çok uğraşmayın dedi. Bunlar önemli değil. Cumhurbaşkanı olunca ben dedi kabine listesini yapacağım dedi. Orada da Kılıçdaroğlu'na bence bir mesaj gönderdi. Kabine listesini yaparken sana sormayacağım mesajı olarak algıladım ben onu.
Öyle görünüyor. CHP'de herhalde şey devam edecek seçimlerden sonra. İktidar mücadelesi devam edecek.
Evet. Yani o kesin zaten. Yani Muharrem İnce seçimlerde CHP'den çok fazla oy alırsa Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı tartışılmaya başlanacaktır. Ama Muharrem İnce CHP'den az oy alırsa bence Muharrem İnce'nin siyasi hayatı sona erecektir. O nedenle seçimlerden sonra CHP'de tartışma başlayacaktır. Tabii bu arada Muharrem İnce'nin gündeme getirdiği bir FETÖ iddiası var. O konuyla ilgili de bir şeyler söylemek ister misin?
Muharrem İnce önce ne dediğini hatırlatalım. Beni Amerikalılar aradı dedi. Arkasından Amerikalılar buna Muharrem İnce'ye demişler ki Sayın İnce'ye, İşte Türk hükümeti Fethullah Gülen'i, FETÖ elebaşını henüz Amerika Birleşik Devletleri'nden net olarak, resmi olarak istemedi. Hı hı. Şimdi bu her tarafıyla çelişkili bir tutum, yani çelişkili bir şey. Birincisi, kim aramış Amerika Birleşik Devletleri'nden? Muharrem İnce'yi kim böyle bir şey için arama gereği duyuyor? Hı. Öncelikle bunu sormamız lazım. Kim aradı? Bir devlet görevlisi mi aradı? Bir istihbarat görevlisi mi aradı? Hı hı. Ne bileyim, Amerikan yönetiminden bakanlar düzeyinde ya da işte devlet görevlilerinin üst düzey görevlilerden birisi mi aradı? Hı hı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ya da bakanlar varken niye bu, eğer bunlardan biriyse neden Muharrem İnce'yi arıyor? Böyle pek çok soru var. Muharrem İnce'ye bu sorulduğunda da kendisi açıklayamam dedi. Ben dedi devlet görevlisiyim dedi. Hı hı. Devletin itibarını düşünüyorum dedi. İkincisi de Fethullah Gülen'in iadesi konusunun resmi olarak gerçekleşmediğini söyledi ama bu yalanlandı zaten. Hem Adalet Bakanlığı, hem hükümet sözcülüğü, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yalanlandı. Koli koli belge gönderildi. Yazışmalarda bugün gazetelerde, dünkü gazetelerde de var.
Evet.
Yani Muharrem İnce daha göreve başlamadan aynı CHP siyasetini sürdürmeye devam ediyor. Yani ipe sapa gelmez, ispatlanamayacak iddiaları aynı o Kılıçdaroğlu'nun mecliste salladığı belgeler gibi, evet, sahte çıkan belgeler gibi böyle temelsiz iddiaları gündeme getirerek en başta kendi itibarını zedeliyor diye düşünüyorum.
Tabii şimdi Muharrem İnce'nin o FETÖ elebaşısı Fethullah Gülen'in ABD'den istenmediğine, usulüne uygun istenmediğine ilişkin iddiaları kamuoyunda dikkat çekti. Hatta bazen de espri konusu oldu. Amerikalılar beni aradı deyince. Özellikle sosyal medyada bizim milletimiz çok yetenekli olduğu için pek çok caps'ler de yapıldı, Amerikalılar arıyor şeklinde. Ama tabii Muharrem İnce Amerika'dan kendisini kimlerin aradığını açıklamadı. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gazetelerde yer alan beyanları da var. Cumhurbaşkanı da diyor ki Amerika Birleşik Devletleri arayacak olsa yetkilileri niye seni arasınlar diyor. Arayacak olsalar Adalet Bakanlığı'nı ararlar ya da Dışişleri Bakanlığı'nı ararlar. Belgelerin usulüne uygun olup olmadığı konusunda diye. Tabii ben süreci yakından bilen birisi olarak biliyorum ki Türkiye tarafından Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne 85 koli dosya gönderildi. Ve bu gönderilen dosyaların hepsi usulüne uygun, iade talepnameleri hepsi usulüne uygun, hepsi Türkçe ve İngilizce olarak gönderilmiş dosyalar. Bunu Amerikalılar da çok iyi biliyor. Hatta burada dinleyicilerimizle paylaşabiliriz. Adalet Bakanlığı yetkililerimiz bizim Amerikan Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşürken iade dosyalarını görünce diyorlar ki bizim FBI'dan bile daha iyi çalışmış sizin savcılarınız, polisleriniz diyor iade dosyası konusunda. O yüzden bu dosyalar çok sağlam dosyalar. Ama tabii Muharrem İnce'ye bu bilgileri kim verdi, kimler ulaştırdı onları da tahmin etmek zor değil. FETÖ'cü isimlerin bu tür bilgileri Muharrem İnce'ye ulaştırdığı görülüyor. Muharrem İnce bu bilgileri kamuoyuyla paylaştı ama yalan ne denir?
Yalancının mumu yatsıya kadar yanmadı
denir. Tam o hesap oldu. Adalet Bakanlığı belgeleriyle bu iddianın doğru olmadığını kamuoyuyla paylaştı. Bir de Fatih Atik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna'daki Avrupalı Türklerle buluşmasını konuşmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Ben. Çünkü bir tarihi buluşma gerçekleşti Saraybosna'da. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin genel kuruluna katıldı Saraybosna'da yapılan. Aslında bu genel kurulun Almanya'da yapılması isteniyordu. Almanya'da yapılması planlanıyordu. Ancak Alman hükümetinin antidemokratik düşünce ve vicdan hürriyetine aykırı, fikir hürriyetine aykırı yasakları nedeniyle bu toplantı Saraybosna'da gerçekleştirildi. Ama buna rağmen Almanya, Avusturya başta olmak üzere orada yaşayan binlerce vatandaşımız, binlerce kardeşimiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Saraybosna'daki buluşmasına akın akın gitti. Hatta Hırvatistan devletinin sınırda gayri hukuki olarak engellemeler yapmasına rağmen Avrupalı Türk kardeşlerimizi sınırda saatlerce bekletmesine rağmen vatandaşlarımız akın akın Saraybosna'ya gittiler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la buluştular. Ve buluşma bence tarihe geçen bir buluşma oldu. Saraybosna'nın Bosna Hersek'in tarihine geçen bir buluşma oldu. Türkiye Cumhuriyeti'nde tarihine geçen bir buluşma oldu. Ben şunu gördüm. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız 24 Haziran seçimlerine büyük bir ilgi gösterecekler.
Evet.
Saraybosna'daki buluşmadan bunu görüyoruz. Çünkü yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bizleri de dinliyorlar şu anda. Dünyadaki gelişmeleri ve Türkiye'deki gelişmeleri bizlerden çok daha iyi görüyorlar, okuyorlar. Türkiye üzerinde oynanan oyunları çok daha iyi biliyorlar. Bu nedenle Saraybosna'daki buluşmaya akın akın gitmelerinin nedeni olarak bunu değerlendiriyorum. Tabii AK Parti milletvekili listelerinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temsilcilerine de yer verdi. Onu da hatırlatmakta fayda var. Mustafa Yeneroğlu, Almanya doğumlu bir Türk vatandaşı şu anda AK Parti milletvekili ve yine AK Parti listelerinde seçilebilecek yerde bir milletvekili adayı olarak yer aldı. Ayrıca Avrupa Türk Demokratlar Birliği Genel Başkanı Zafer Sarıkaya'da
evet.
Seçilebilecek yerde milletvekili listelerinde yer aldı. Bu da AK Parti'nin yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza verdiği önemi göstermesi açısından önemli bir gösterge. Bildiğim kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi listelerinde de var yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın temsilcileri. Tabii yurt dışında Almanya'da 3 milyona yakın vatandaşımız var. Toplamda ne kadar seçmen var?
2,5 milyon.
2,5 milyon seçmen var yurt dışında yaşayan. Onlar da bir güç, onlara da millet, onların temsilcilerine de milletvekili aday listelerinde yer verilmesi bence önemli ve bütün partiler de buna özen gösterdi. Bunu da ifade edelim.
Tabii Avrupa'da Saraybosna Avrupa'nın göbeği.
Evet.
Yani Avrupa Almanya'ya, Hollanda'ya, ne bileyim diğer ülkelere çok yakın, Avusturya'ya özellikle Türklerin yoğun yaşadığı yerlere. Sayın Cumhurbaşkanı Almanya'ya ve diğer ülkelere gitmesi engellendi. Sadece onun değil. Diğer siyasetçilerin de. Yalnız şu var, 24 Haziran seçimlerinden önceki dönemde de hem 16 Nisan referandumu hem de öncesinde Avrupalı ülkeler Türkiye aleyhine faaliyetlerini yoğun bir şekilde yaptılar. Yani ben Alman televizyonlarında, özellikle devlet televizyonunda Türkçe'ye yayınlanmış kasetler ve TRT'ler izledim. Hı hı. Yani oradaki seçmenleri etkilemek için Türkiye'de işte diktatörlüğü engelleyin gibi cümlelerin içinde bulunduğu bir takım haber paketleri yayınlandı. Türk vatandaşlarını etkilemek için. Avrupa'dan farklı bir tavır beklemiyorduk. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'dan gerçekten korkuyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ayağa kalkmasından, kendini toparlamasından endişe ediyorlar. Ama Avrupa Birliği ülkelerinin bu engelleyici tutumları orada yaşayan Türklerin seçimlere daha da yoğun bir şekilde katılmalarını sağlıyor. Geçen 16 Nisan referandumunda bir önceki dönemdeki seçimlere göre %60'a ulaşmıştı seçimlere katılma oranı. Şimdi daha da artacağını ben düşünüyorum. Çünkü yurt dışında yaşayan, şu anda bizi de dinleyen kardeşlerimiz, vatandaşlarımız şunun farkındalar. Yani Türkiye'nin içinden biz Türkiye'nin büyüklüğünü ve ifade ettiği değeri çok kavrayamıyoruz. Ama yurt dışına çıkıp oradan baktığınız zaman Türkiye başka bir ülke olarak görünüyor. Bunu da en iyi yurt dışında yaşayan, Avrupa'da yaşayan kardeşlerimiz, vatandaşlarımız bilir. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı sen de hatırlattın nasıl oyunların oynandığını, hem dövizle, hem savunmasıyla, hem ülkenin içinin karıştırılmasıyla alakalı olarak daha net o fotoğrafa hakimler. O nedenle de ben sandığa gitmenin, sandığa katılımın, seçimlere katılımın daha da bu 24 Haziran'da yüksek olacağını düşünüyorum. Ve onlar doğrudan mücadele ediyorlar. Şimdi biz pek çok vatandaşımız, biz dahil Ankara'da, işte bu bölücülerle, Türkiye karşıtlarıyla mücadele birebir de etmiyoruz. Ama orada geçtiğimiz günlerde Londra'da mesela bir vatandaşımız vardı, bir ablamız, başörtülü bir ablamız. Elinden Türk bayrağını almaya çalışan PKK'lılarla birebir böyle kora kor mücadele etti. Frankfurt'ta gördük, diğer yerlerde gördük, Almanya'nın göbeğinde gördük. Orada Türk olduğunu söylemek o kadar da kolay değil yani. Dolayısıyla bu şuura bulaşmış olmaları çok çok önemli. Oradaki kardeşlerimizin, vatandaşlarımızın da kendilerine güvenmelerini sağlayan Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve AK Parti hükümetlerinin politikaları oldu. Türkiye kendini iyi hissettikçe, geliştikçe, güçlendikçe, Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lidere sahip oldukça oradaki soydaşlarımız da, kardeşlerimiz de kendilerini daha iyi ifade edip daha gür sesle kendilerini savunmaya başladılar. Bu seçimler dediğim gibi her şeyi değiştirecek. Türkiye'nin devlet yönetim şeklini değiştirecek. Hükümet etme biçimini değiştirecek. Seçimlerde oy veren herkesi etkileyecek. Bundan sonra patron halk olacak tam anlamıyla. Yani halkın istediğini yapmak zorunda siyasi partiler. Ben şu kadar oy alayım da kenarda bekleyeyim ifadesi veya siyaset tercihi bundan sonra yapılamayacak. Çünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi başarısız olan siyasetçiyi tasfiye ediyor otomatik olarak. Başarı odaklı, başarı endeksli bir sisteme geçiyoruz. Burada da en büyük patron halk olacak. Yani halkı memnun etmeyen, halkın istediğini vermeyen hiçbir siyasetçi bundan sonraki süreçte iktidara gelemeyecek. Evet.
Sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Satır Arası programının sonuna geliyoruz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Necmettin Maksutoğlu ve teknik yapımdaki arkadaşımız Ayhan Taşçı ile birlikte ben Bilal Çetin.
Ben Fatih Atik.
Ankara'dan selam ve saygılarımı sunuyoruz. Önümüzdeki hafta Satır Arası'nda buluşmak dileğiyle hoşça kalın diyoruz.
Satır Arası.